Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü erkan, muhibban-ı erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizler ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale, ağaç dalıyla, köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet, ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bağda eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz. Çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dinleyenlerimiz, malumunuz olduğu üzere bu yıl aile değerlerini işliyoruz. Sizlerle beraber aileye destek olacak, aileyi koruyacak, geliştirecek, aile için mutluluğun ve huzurun artmasını vesile olacak değerlerden zannediyorum 15-16 tane farklı değeri bugüne kadar işledik. Birkaç haftadır ailede önemli bir değer olarak aile atmosferini güzelleştiren, değiştiren, dönüştüren mizaha, mizah duygusuna başlamıştık. Bu hafta inşallah son bölümüyle tamamlamak istiyorum bu seriyi. Mizah, zor duygularla başa çıkarken gerilimimizi azaltan, olaylara farklı bakış açılarına bakma imkanı sunan bilişsel, duygusal, zihinsel bir süreç. Psikologlar özellikle bilinç dışı çatışmaları güldürü formunda dışa vurma yolu olarak görürler mizahı. Duygusal bir boşaltım sağladığı için de ailede mizahın terapötik bir rolü vardır. Terapik bir etkisi vardır. Mizah bastırılan stresin ve kaygının gülme yoluyla dışa vurulmasını sağlar. Bu da evde biriken negatif enerjiyi boşaltır. Aile bireylerini hafifletir. Bu açıdan kasvetli evlerden, kızgın suratlardan, öfkeli konuşmalardan ve gergin bir atmosferdense gülümsemeyi ibadet gibi gören bir anlayışı aileye hakim kılmak zorundayız. Umarım sizler de 3 haftadır anlattığım ailede mizahın önemi konusundaki tavsiyelerime uyarak ailenizdeki kasvetli havayı dağıtmakla ilgili tebessümü artıran, ölçülü ve etkili fıkraları, konuşmaları, esprileri çoğaltan ve evdeki atmosferi değiştirerek aile fertlerinin modunda olumlu bir değişiklik oluşturacak bir tarzı benimsemişsinizdir diye düşünüyorum. Mizah, aziz dostlarım, gerçekten içinde yaşanılan evin atmosferini değiştiren bir duygusal rahatlama aracıdır. Kasvetli evlerin derdi çok olur. Bunun sebebi her evin derdi çok olur ama kimisi mizahi bir yaklaşımla derdine güler geçer, derdi yok olur. Ama kimisi de o kasvetli havanın ağırlığı altında ezilir, zorlanır, yükü az da olsa ezilir, yok olur. Bu açıdan mizahın ailede kalpleri birleştirici, aramızdaki soğukluğu giderici, ailede bir kaynaştırıcı etkisi vardır. Aile fertleri arasındaki ölçülü, kırıcı olmayan bir şakayla gerginlik yumuşar, neşeli latifeyle o anın sıkıntısını gidermek ailedeki havayı yumuşattığı için kişiler arası ilişkideki gerginliği de alır. Aynı zamanda mizah, hayatın sorumlulukları, imtihanları içindeki aile fertleri bazen bunalmış hissettiği için küçük bir tebessümle, küçük bir nükteyle, küçük bir farklı yorumla aileye o anı toparlama ve o hatadan ders alarak onun olumsuz etkilerini silme imkanı tanır. Halbuki küçük bir problemi bile mizahi, espiritüel, nükteden bir tarzla geçemezsek eğer, gülüp geçemezsek, bir fıkrayla etkisini silemezsek, negatif havanın tesiri, negatif hava biliyorsunuz kendisini mayalama özelliği vardır. Hani yoğurt mayalamışsındır umarım. 5 kiloluk kocaman bir tencerede küçücük bir maya nasılsa o sütü yoğurda dönüştürüyorsa, hatta peynir mayasında o sütü peynire dönüştürüyorsa, burada da o maya kasvetli havalarda küçücük bir şey bile olsa o bir mayalayarak ağanın bütün hallerinde sıkıntı, problem, ondan sonra gerginlik ailenin üzerine hakim kılacak bir hale getirir. Ama gülüp geçiyorsanız başka bir şekilde olur bu iş. Asr-ı Saadet de bununla ilgili bir örnek vermek isterim aziz dostlarım. Bizzat böyle davranışlarını beğenmediği hanımını şikayet etmek üzere Halife Hazreti Ömer'in evine gider. Kapının önünde oturup halifenin dışarı çıkmasını bekler ama içeriden bir gürültü kopar bu sırada. Hazreti Ömer'in hanımı koskoca halifeye bağırıp çağırmaya başlar. Fakat Hazreti Ömer'den tek kelime çıkmaz. Bütün haşmetine rağmen. Değil mi? Hazreti Ömer yani değil mi? Ömerül Faruk. Müminlerin emirinin hali böyle olursa o benim halime nasıl çare bulabilir ki diye düşünür. Tam geri dönmek üzere ayağa kalktığında o sırada Hazreti Ömer dışarı çıkar. Kapıda da görünce sahabeyi hayırdır der. Derdin nedir? Adam ey müminlerin emiri der. Zevcemin kötü huyunu ve bana olan saygısızlığını şikayet etmek üzere sana gelmiştim. Fakat senin hanımının sana karşı o sözlerini işitince vazgeçip geri dönüyordum der. Bunun üzerine Hazreti Ömer adama şunları söyler. Kardeşim, Zevcemin benim üzerindeki hakları sebebiyle ona kızmıyorum. Zira o benim hem aşçım, hem fırıncım, hem çamaşırcım, hem de çocuklarımın süt annesidir. Halbuki o bütün bunları yapmak zorunda değildir. Üstelik gönlümün harama meyletmesine mani olan da odur. Bu sebeple onun yaptıklarını hoş görüyorum. Aziz dostlarım, bu olayda beni en çok etkileyen şey, hiddeti, netliği, duruşu, tavizsiz tavrıyla bilen Hazreti Ömer'in bile evdeki halim, selim, yumuşak başlı ve kızmayan, öfkelenmeyen halidir. Velev ki eşi kızgın bile olsa. Böyle kızgın zamanların öfkesini ve hiddetini şiddetini azaltan bir etki yapar mizah. Üstelik Şeyh Galip'in dediği gibi öfkenin ateşi ilk önce sahibini yakar demiş büyük dedemiz Şeyh Galip. Sonra muhatabına ya varır ya varmaz, genellikle de varmaz diye de not düşmüş. Dolayısıyla öfkeyi, nefreti, şiddeti, kızgınlığı, hiddeti benimsediğimiz, uyguladığımız sürece hep kendimize zarar verdiğimizi unutmamalıyız. Psikolojide biliyorsunuz tıpta psikolojik tansiyon diye bir şey var. Canınızı sıkan, kaygılandığınız, evhamlandığınız, kafaya taktığınız, içinden çıkamadığınız bir hale düştüğünüz durumlarda kalbinizin pompaladığı kanın damar cidarına yaptığı baskı, basınç çok daha yüksek oluyor, çok daha şiddetli oluyor. Dolayısıyla aslında şöyle düşünün, hani bir yerde bir yangın var, bir ateş var. Nasıl böyle çok kızgın, hiddetli, öfkeli olduğunuzda kıpkırmızı oluyorsunuz. Böyle damarlar belirgin hale geliyor. Ses böyle gümbür gümbür çıkmaya başlıyor. Vücut kas katı kesiliyor falan böyle. Bunun bir yangın olduğunu düşünün. Vücudunuz yanıyor işte. Öfkenin ateşi ilk önce sahibini yakar demiş Şeyh Galip. Dolayısıyla mizah aslında bu yangına bir tas böyle suyu dökmek gibi o ateşin yangınını alan, o süreçte şahit olanları, ya burada kızacak, üzülecek, küsecek, tavır koyacak, hiddetlenecek, şiddet uygulayacak bir durum yok. Ya gülüp geçeriz, böyle şeyler çok önemli değildir. Yani deme halidir. Yani aslında mizah ilk başta kendi hatalarımıza gülüp geçme halidir. Zaten ancak kendi hatasına gülen insan başkanın hatalarına güler geçer. Onları büyük bir dert ve sıkıntı haline dönüştürmez. Aziz dostlarım, bu anlattığım olayın bizzat Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi evinde yaşanmış hali vardır. Aynısı değil ama benzerinin. Bir gün Ayşe validemizle sohbet ederken Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ey Ayşe der, ben senin bana ne zaman kızgın olduğunu anlıyorum. Şimdi alın bu cümleyi, sadece bu cümleyi alın. Ailede şiddetli, hiddetli, kasvetli, gergin, kendini böyle evin kralı zanneden beylere uyarlayın. Bir Allah Resulü, alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eşine diyor ki ben senin bana ne zaman kızgın olduğunu anlıyorum. Yani Biz haşa şu durumda olsak peygamber falan değiliz. Aciz bir kuluz. Şu halimizle bile ya sen bana nasıl kızarsın? Sen kendini ne zannediyorsun bilmem ne falan. Öfke, hiddet, şiddet. Allah korusun sonu felaket olur. Bir peygamber eşine çok nazik ve yumuşacık bir üslupla diyor ki ben senin bana ne zaman kızgın olduğunu anlıyorum. Nasıl ya Resulallah diye soruyor Ayşe validemiz de. Sen diyor bana kızgın olduğun zaman İbrahim'in Rabbine yemin ederim ki diyorsun. Ama benle iletişimin güzel olduğunda Muhammed'in Rabbine yemin olsun diyorsun. Ya Resulallah diyor doğrudur ama kalbimdeki muhabbetin değişmez. Dilim böyle söylese de hani ben seni kalpten seviyorum gibi. Yani şimdi alın bunu kendi evlerimizde. Aslında şiddet, hiddet, gerginlik, kasvet neden oluyor? Evin reisi kabul edilen, Allah'ın kavam kıldığı erkek aile içerisinde bu dede olur, baba olur, dayı olur, amca olur, abi olur. Geleneğin, kültürün de yozlaşmasıyla kendini öyle bir konuma koyuyor ki yanında konuşulmaz, yanında ses yapılmaz, yanında şakalaşılmaz, yanında ne yapalım put gibi oturalım mı yani? Hani namaz mı kılıyoruz, namaz hali mi yani? Allah'ın huzurunda olma hali bir aile büyüğünün yanında olma haliyle eşdeğer olursa yandı gülüm keten helva. Niye biz basında çıktığı kadarıyla tasavvufta, tasavvuf ehli gibi görülüp saygıda, hürmette, işi çok abartan tazimi, hürmeti kınıyoruz? Allah Resulü'nün kendi hayatında olmayan örnekleri hiçbir din büyüğü kendine uyarlamasın. Bu anlamda kızıyoruz. Dolayısıyla bir din büyüğü bile bunu bu halde uyarlayamıyorsa bir aile büyüğü bunu nasıl uyarlasın? Yani üstelik çocuklarına zarar veriyorsa, psikolojisini bozuyorsa, o gergin atmosfer vücudun endokrinik sistemini bozuyorsa, genetik sistemini bozuyorsa, hormonal düzenini bozuyorsa, modunu, psikolojisini, zihinsel, duygusal, bilişsel, ruhsal alemini bozuyorsa, düşünsel manada, bilişsel manada, hocam bilişsel manada nasıl bozuyor diyebilirsiniz. Aziz dostlarım, gergin olarak bir sınava girmenizle, öfkeli, hiddetli, şiddetli olarak bir sınava girmenizle böyle gayet rahat, gayet mütebessim bir halde sınava girmeniz arasında çok büyük bir fark vardır. Çok suratınız asık, kasvetli, şiddetli, hiddetli bir ses tonuyla başladığınız toplantıyla değerli arkadaşlar hoş sefa geldiniz, ne yettiniz de geldiniz, sizi gördüğüme çok mutlu oldum diye başladığınız bir toplantı arasında %100 bir fark vardır. Dolayısıyla ben bazen okullardaki eğitimlerimde söylerim, değerli kardeşlerim derim, sınav kağıdını aldığınızda bir ilk önce kağıdı açmadan yüzünüzü açın. Yüzünüz, gözünüz bir açılsın yani. Hocam nasıl derler? Yani yüzünüzde güller açsın. Mütebessim bir hale gelin. Allah Resulü'nün bir hadis-i şerifine uyduğunuzda bunun sonu kötü olmaz. Bir mutluluk hormonu bir salgılayın yani. Ama çocuklar o nasıl söyleyeyim sınavın o korkusuyla öyle bir dehşetli hale getirdik ki yani Sırat Köprüsü'nden geçiş gibi haşa yani. Elleri titreyerek çarpılacakmış bir şey gibi nesneymiş gibi açıyorlar sınav kağıdını. Besmele'yi çekin. Mütebessim bir halde. Birinci soruyu çok şefkatli bir ses tonuyla okuyun. Aşağıdakilerden hangisi ve aşağıdaki şıklara bir bakın ve bilmiyorsunuz Allah verdi belamı ben bilmiyorum falan gibi kendinizi kodlamayın. Deyin ki ben bu sorunun cevabını bilmiyorum. Yani dışarıdan bakan bu çocuk o kağıtta ne okuyor da gülüyor, fıkra mı okuyor diye bir hayret etsin. Yani bu derecede espiritüel bir şekilde kendi içinizde mırıldanarak bu hale getirin. Beynin o sinaptik ağlarında konektom haritanız birbiriyle otoban bağlantısı yapacaktır. Birbiriyle bağlantılar ama kasvetli bir şekilde ben bilmiyorum, keşke çalışsaydım, bak Allah verdi belamı falan haşa. İş şeyde biter yani, karakolda biter. Bunun sonu felaket olur yani. Onun için hani öfkelenmeden, hiddetlenmeden, kızmadan, bağırmadan, çağırmadan, gergin bir atmosfer oluşturmadan bulunduğumuz bir ortam, bilişsel manada zihinsel süreçlerimizi de rot balanslarını yaparak kalibre edecektir olumlu manada. Mizah ağır konuları öğretici etkisi de vardır. Yıkmadan kalıcı bir şekilde öğretir. Ve bunu maalesef ehli dünya yıllarca, hani ben çocukluğumda dayım gırgır alırdı. O zamanlar gırgır süpürme ile ilgili de bir makine olduğu için açıklayayım. Hani mizah dergisi. Ve okuma yazmayı gırgırdan öğrendim desem şeydir yani. Yeridir yani. o karikatür yazılarını, konuşma balonlarını okuya okuya, okuma yazma öğrenmeden de zaten o karikatürlere bakarak bir anlamda şey yapıyordum. Çok derin bir zekanın ürünüdür. Ve bizim taraf, bizim mahalle, bizim camia bu mizahı maalesef mesajı vermede, kalıcı öğrenmeyi tespit etmede, gerçekleştirmede kullanamamıştır yani. Birkaç küçük deneme var ama o da sadece şifa bir şey olmadı. Mesela çok ağır dini vecibesi yüksek bir konuyu konuşuyorsunuz. Mesela dinin direği namaz, namazı konuşuyorsunuz mesela. Allah yakar, Allah çarpar, Allah mahveder, Allah kahreder. Namaz kılmayan dinden çıkar gibi bir anlatım da duymuşumdur çocukluğumda. Ama çocuklara namaz vaktini hatırlatırken, yavrularım, hadi gelin hep beraber ailece Allah'ımızla konuşalım. Bak WhatsApp'ta bekleyen mesajınız var. Alo yetiş Rabbim, hattınız görüşmeleri açık mı? Ödenmemiş namaz borcunuz dolayısıyla sakın kapanmış olmasın. Ya da kapsama alanında değilsiniz galiba şu anda falan gibi böyle bir latife, ibadet bilincini onların zihnine eğlenceli bir şekilde kılacaktır. Allah gani gani rahmet eylesin. Erzurumlu Naim Hoca, Naim Hoca ama Naim Hoca diyorduk ona. Bir internetten izlemenizi tavsiye ederim. Bir miracı anlatması var. Esprilerle dolu. İnanın hani onu bir kere dinleyen miracın bütün unsurlarını bir daha asla unutamaz yani. O hepsini burada vakit darlığından dolayı anlatmayacağım ama Hazreti Muhammed evde yatıyordu, kapı çaldı, tık tık. Dedi kim o diye başlayan o şeyini. Dolayısıyla hani din böyle de anlatılabilir. Tabii ki ben bir din uleması değilim. Hani bu program da dini bir program değil zaten. Ama en çok canımız dini konularla ilgili yandığı için, en çok Kur'an-ı Kerim öğretilirken maalesef çocukluğumuzda dayakla şiddete maruz kaldığımız için, en çok suratı asık çevremizde hocaları gördüğümüz için, çocukluğumuzun şeyini anlatıyorum, elhamdülillah şu anda çok değişti. Dolayısıyla o alanın bir rehabilitasyona, değişime, dönüşüme ihtiyacı var gibi söylüyorum. Bütün bunları söylerken aziz dostlarım, ailede mizahın, kişisel hayatta da mizahın, sosyal hayatta da mizahın elbette sınırları, edebi, adabı ve ölçüsü vardır. Allah'ımız ölçüyü çok sever, ölçülü olanı çok sever. Zaten din dediğimiz şey sınırları tespit etmek, bir had koymak, bir usul getirmek, bir adab kuralı getirmek ve dolayısıyla insanları bu ölçülere uyduğu sürece daha ahlaklı kılmak içindir. Muhakkak ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyen Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz. Aile içerisinde mizahın bazı sınırları ve ölçüleri vardır. Bir kere mizah dediğimiz şey, ölü kardeş eti yemekle özdeşleştirilen, misali Kur'an-ı Kerim'de bak hoşunuza gitmedi, kerih bir şekilde insanın kabul ettiği bir gerçeklik olarak verilen ölü kardeş eti yemekle eşdeğer olan gıybeti barındırmayacak. Hani bir insan gıybetle huzurda olmayan üçüncü kişinin aleyhine bir şeyler yaparak, onu taklit ederek, onu öykünerek, onun gıyabında onu rencide ederek prim yapıyorsa, mizah yaptığını zannediyorsa bu İslami bir mizah değil. Bir başka kural, mizah gerçeği zedelemeyecek. Yani yalan içermeyecek, kimsenin onurunu zedelemeyecek. Şaka yaparken buradaki ölçüyü kaçırmayacağız. Ve elbette Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem usulü benimsenecek tarz olarak. Nedir Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ölçüsü? Böyle sesli katıla katıla kahkahalar yerine mütevazi bir tebessümle, kişiyi rencide etmeyen, samimi şakalarla, düşündüren şakalarla, doğrudan kötüleyici, aşağılayıcı değil, hafifletici, neşelendirici, kolaylaştırıcı, ümitlendirici bir tarzdaki usul Allah Resulü'nün usulü. Elbette ki aziz dostlarım, ailenin hani kavam yaratılan erkek reisi olduğu için eşleriyle, çocuklarıyla, evine gelen misafirlerle, tüm akrabalarıyla kendi büyüklüğünün gereğini yerine getirerek, yani büyüklük kasvet kasmak değil, bunu bir kere açıkça söyleyeyim. Artık kurumlarda da ulaşılamayan, kapalı kapılar ardında görüşülmeyen, mesajına cevap verilmeyen yöneticiler değil, kapısı açık, iletişimi şeffaf, clear communication dedikleri, çok temiz bir iletişimle kendisine ulaşılıp derdi paylaşılan. Devlet nezdinde bile bu böyle artık yani. Ki devlet hani düşünün yapısını. Orada bile bir merhamet, orada bile sevgi, orada bile bir aidiyet ve bağ çok önemli. Dolayısıyla ulaşılabilir, varlığı insanları mutlu kılan, yokluğu aranılan bir aile büyüğü olduğumuzda büyüklük öyle bir şey. Bazıları büyüklüğü nasihat olarak ele alıyorlar. Her büyük böyle ağzı olan konuşuyor, tavsiyelerde bulunuyor. Acizane benim buradaki tavsiyem, eğer insanların maddi hayatlarına, bilişsel hayatlarına, duygusal hayatlarına bir etkiniz olmuyorsa sadece lafla kuru gürültü de yapmayın. Ama onların kariyerlerine, aile hayatlarına, sosyal hayatlarına, kişisel hayatlarına değiştirici, dönüştürücü, etkileyici, onları rahatlatıcı bir tarzda bir etkiniz, tesiriniz varsa o zaman bunu sözlü olarak şifahende söyleme hakkı sizde var. Dolayısıyla onlara yardım etmediğiniz, yardımcı olmadığınız, müşkülatlarını çözmediğiniz insanların sözle davranışını değiştirmek ya da sözle onlara çok önemli tavsiyeler bile olsa onları vermek olumlu bir etki yaratmaz. Dolayısıyla hani kendimizi konumlandırdığımız şey de çok önemli aile içerisinde. Haşa piramidin tepesinde firavunvari bir şeyle elinde değnek dediğim dedik çaldığım düdük adam dediğim benim gibi dinleyin ulan tarzında bir şey haşa. O merhamet ve saygı içermez. Merhamet ve saygıyı koruyacak bir şakalaşmanın esas olduğu, baskı kurmayan, zorbalık yapmayan, ele ele şiddete hiç bulaşmayan bir liderlik tarzı herhalde Allah Resulü'nün hizmetkar liderlik kavramını bizim zihnimizde canlandırıyor. Bu insanları çok daha rahatlatacaktır. Mesela aile içerisinde okula giderken, namaza kalkarken, bir yere yetişirken, bir toplantıya, bir şekilde zamanla alakalı geç kalan bir aile üyesine diyelim güneş doğmuş, vakit geçmiş. Yavrum be, çok beklettim güneşi ama sen yine güneşten geç doğdun bu sabah gibi bir şey. Kaçırdın namazı, ne biçim insansın, yine kalkmadın falan gibi bir hiddetli öfke nöbetinden çok daha olumlu bir hal alacaktır. Hele hele orada bir şiddet middet Allah korusun uyguluyorsak o zorbalık, o gerginliği yükselteceği için bilmiyorum. Hani sevdirerek çocuklara o dini mükellefiyeti nakşetmek herhalde çok daha büyük ilmek ilmek bir halı dokumak gibi bir emek ve yürek istiyor. O da kolayımıza gelmiyor. Zorlanıyoruz. İstemiyoruz herhalde pek fazla onu. Ya da mesela odasına girdik. Oda çok dağınık. Yavrum hemen belediyeyi arıyorum. Burada bir çöp oda var diye. Ya da işte aradığı bir şey bulamıyor. Annelerin klasik lafıdır. Anne nerede çorabım koyduğun yerde, anne kitabım nerede koyduğun yerde. Böyle değil de bu klasik anne cevabı, baba cevabı değil de yavrum hemen polis imdatı arıyorum. Bomba imha ekipleri gelsin. Hemen bulsunlar falan gibi. Onlar çok iyi bulurlar. Ya da şimdi dedektif şirketini arıyorum. Gelip onun peşine düşecekler. Sen hiç merak etme yavrum falan gibi bir şey. Aile içerisindeki yani örneklerini elbette çok şey çoğaltabiliriz yani. Çok böyle hanımefendi bir kızcağız gariban bir ailenin gelini oluyor. Aile koçluğu yaptığım bir şirkette. Gitti aile de varlıklı bir aile. Epey de böyle parasal anlamda değerli malzemelerle evin beyefendisi annesini babasını da kendi kayınvalide kayınpederini davet etti. İlk hafta bir yemek ikram ediyorlar. Hanımefendi kızımız da bildiğince hani o kadar lüks malzemeyi belki ömrü hayatında kullanmadığı belki nasıl kullanacağını bilmiyor. Bir şeyler hazırlıyor böyle. Hani sonra da bir ilkokul talebesinin böyle mahcubiyetiyle nasıl olmuş gibi boynumuzu döküp bakarız ya böyle. Bey diyor nasıl olmuş diyor. Hani bir takdir bekliyor bir onay bekliyor böyle. Böyle zaten yarım bırakmış kendi aile tarafı yememişler dokunmamışlar. Suratı asık bir şekilde malzemeler israf olmuş diyor. Yani şimdi o hanımefendiyi kendi kızınız olarak düşünün. Sofrada siz de varsınız. Yanınızda böyle rencide edici bir şey. Aziz dostlarım ya kurbanınız olayım ne olursunuz yani. Müslüman karşısındaki kişiye kendini kötü hissettirmeyen kişidir. Ne olursunuz? Bu aynanın karşısında gördüğümüz yüzü de içerir. Kendi kendimize de kendimizi kötü hissettirmeyeceğiz. Kendimizi motive edeceğiz. O durumun üstesinden geleceğiz. Ama karşımızdaki eşimiz, çocuğumuz, annemiz, babamız, kaimu validemiz ve kaimu pederimiz, eniştemiz, baldızımız, gelinimiz, damadımız, torunumuz, kim varsa hala, teyze, amca, dayı, o geniş ailenin bütün üyelerinde konu, komşu, hısım, akraba ve arkadaş ve tanıdığımız bütün insanlara, Müslümansak karşımızdaki kişiye kendini kötü hissettirerek buradan prim kasmak, buradan bir puan elde etmek, buradan bir sevaba ulaşmak mümkün değil. Müslüman kendi kendini belki alaya alarak, tiye alarak, kendi kendine gülüp geçerek karşısındakini yine rahatlatan bir tarzda, bir iletişim tarzı benimsemeli. Can dostlarım, bendeniz Münir Arıkan. Ailede mizahın o kaynaştırıcı etkisini anlatıyorum. İnşallah ikinci bölümde kalan bilgileri sizlerle paylaşmak üzere. Az sonra yeniden görüşmek üzere diyorum. Bizden ayrılmayın efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Aziz dostlarım, Erkan Radyo'nun çok değerli dinleyenleri, bendeniz Münir Arıkan. Aile Medeniyeti programımızın ikinci yarısında ailede mizahı anlatmaya devam ediyorum. Programın kaldığı yerinden devam ederek aziz dostlarım. Ailede mizahı çok önemseyen bir kardeşiniz olarak bundan 15-20 yıl önce yazdığım 3. eserimin adı Aile Zekası. Bu eserimde aile zekasını artıracak, hani zeka nedir? Algınızı çok böyle parlak tutarak, uygun bağlantıları kurarak işin gereğini yapmanızı sağlayan bir şey zekadır. İşte nasıl ölçüyorlar? Bilişsel zekanızı, seçenekleri veriyorlar. Uygun olanı işaretleyince, o da doğruysa puan alıyorsunuz. Aynen öyle. Hani yapmanız gereken şeyle mevcut durum arasında bir bağlantı kurarak bunu hızlı bir şekilde yerine getiriyorsanız belli bir sorumlulukla, bu kişiye zeki diyorlar. Böyle hiçbir şey anlamamış gibi bakınca, ya ne oluyor, jeton düşmedi mi, senin jeton köşeli falan dediğimiz şeyler oluyor. Bu eserde aile zekasını artıracak 33 temel yetkinlik belirledim. Bu 33 maddenin çok önemlilerinden bir tanesi de ailede gülümseme kalitesiydi. Yani şu anda böyle aklıma gelmiş gibi size buradan ahkam kestiğim bir konu değil. Aile zekası kitabımda bundan 15-20 yıl önce 33 ailede temel yetkinlikten bir tanesi olarak belirlediğim unsurlardan bir tanesidir. Ailede gülümseme, ailede mizah, ailede psikolojik olarak rahatlama. Aziz dostlarım, siz hiç somurtup oturan bir bebek gördünüz mü? Kişisel ihtiyaçları giderilene kadar ağlamakla meşgul olan bebek, en rahat pozisyona geldiğinde gülmeye, gülücükler dağıtmaya başlar. Bu, tıpkı bebeklerin doğuştan kendilerine verilen fıtri bir kodlamayla diyaframatik nefes almaları gibi, diyaframatik solumaları gibi, diyafram kasının inip çıktığını görürsünüz. Nefes alan bebeğin ciğerleri inip şişmez, karın bölgesi, o diyaframın olduğu yer şişer ve iner. Dolayısıyla nefes alış diyaframatiktir. Soluma diyaframatiktir. Bu onlara kodlanmış çok kesin bir fıtrattır. Bebeklik çağını gülerek geçiren çocuklar, büyümeye başladıkları dönemde asık suratla karşılanıp gülmekten mahrum anne babalarına benzetilmezlerse eğer, hormonal dengeleri daha düzenli hale gelir. Gelişmeleri çok daha mükemmel olur. ABD'de Corvallis Üniversitesi'nce yapılan bir araştırmada mizah duygusu gelişmiş ailelerin çocuklarının ruhsal ve sosyal gelişimlerinin daha sağlıklı olduğu ortaya konmuş. Onun için diyorum, ailenizde hani mizahı haydi eller havaya diye bütün duyguyu mizah yapacak hale, yaşayacak halimiz yok. Ama atmosferi zaman zaman değiştiren bir tarz ortaya koyduğunuzda ruhsal ve sosyal gelişimler çok daha sağlıklı oluyor. İçinde özgürce gülünebilen evde mutluluk var. Tam tersi, yapılan her espriye burada mı gülecektik edasıyla susurcu takılan evlerde de mutluluk pek uğramıyor. Aziz dostlarım, mizah ailecek yapılıyorsa, yapılan esprilere ailecek gülünüyorsa, bu durum o ailenin demokratik, özgürlükçü, kapsayıcı, empatik yapısı hakkında bize bilgi veriyor. Ya da tam tersi durumlardaki ailelerde mizah duygusundan yoksun aile ortamı yüksek düzeyde stres ürettiği için, bunun sonunda depresyon olduğu için depresif evler, evlilikler söz konusu oluyor. Evliliklerin söz ve nişan dönemi bol esprili, değil mi? Öyle olur genelde. Nikahtan sonraki 5-6 yıl sonrasında da bol acılı geçer. Çocuklar babaların yanında gülemez, hanımlar kocanın yanında konuşamazsa o ailede mutluluk ne arar? Meşhur hikayedir. Kendisini kandıran halktan birine vereceği ceza için 4 vezirinden de görüş isteyen padişaha, vezirleri 4 farklı cevap verir. Biri asıp parçalayalım der, biri kaynar kazanda haşlayalım der, biri fırında pişirip yakalım der, biri de affedelim der. Vezirleri dinledikten sonra herkes aslına çeker deyip garip adamı bağışlayan padişah bunun ne demek olduğunu sorar. Ey padişahım der, birinci vezirin ihtimal ki bir kasabın oğlu, o yüzden bir kasap gibi parçalayıp astı. İkinci vezirin bir aşçının oğlu, o da adamı yemek kazanına koyup kaynaktı. Üçüncü vezirin bir kebapçının oğlu, o da fırına koyup kebap gibi pişirdi. Dördüncü vezirin ise Allahu alem bir alimin oğludur. O da affedilsin dedi çünkü merhametli olmayı öğrenmişti. Hepsi de görgüsüne göre ceza verdi. Dolayısıyla padişah da huzurdaki garip adamın bütün bunları söyleyip bir anda gözden kaybolmasıyla onun Hızır Aleyhisselam olduğunu anlar, dersini alır. Kendisi de aslına çekip asıl ruhuna yakışan af seçeneğini seçer ve adamı affeder. Zaten Allah'ımızın hani mizah deyince, espri deyince, gülme deyince ya boş verelim falan dalet tayin değil. Huzil affe, direkt Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki emri yani. Sen af yolunu tut, sen affı seç. Dolayısıyla Allah'ın bir emriyle karşı karşıyayız yani. Hayatta biz hep kendi paradigmalarımızla yaşıyoruz aziz dostlarım. Olaylara hep kendi gözlüklerimizle bakıyoruz. Olayları hep kendi değer yargılarımızla değerlendiriyoruz. Hal böyle olunca da karşımızdakini, ötekini, onun ruh halini, onun duygu durumunu anlamak pek kolay olmuyor. Bu yüzden işte empati geliştiremiyor, karşıdakine hak veremiyor, karşıdakini anlayamıyoruz. Hal böyle olunca da kendi kıt ve kısır görüşümüzün esiri olup herkesi kendimiz gibi bildiğimiz için de mutlu ve huzurlu olamıyoruz. Ön yargıları parçalamak, atomun çekirdeğini parçalamaktan daha zor demiş Einstein. Hemen her konuda şablon bir ön yargımız var. Şap badanak, şıp badanak, hop badanak karar veriyor. Küt dedenek yargılıyoruz. Ondan sonra sonuç hüsran oluyor değil mi? Ve son pişmanlık fayda vermiyor. Aziz dostlarım, evinizin yaşam kalitesi, espri anlayışınız ve gülme kaliteniz kadardır. En azından çocuklarınızın zekasına katkı sağlamak adına, onların bilişsel zekasını rahatlatmak adına, onları kasvetli bir havada modlarını kötüleştirip psikolojik duygu durumunu bozmak, etkisi yapmamak adına, bozmamak adına, espri yapın, gülün, güldürün, fıkra anlatın, eğlendirin, fıkra anlattırın ve ailede özellikle Allah Resulü sünnet seniyesi olan sallallahu aleyhi ve sellemin gülümsemek bir yaşam tarzı haline gelsin. Bir evde sevinçler yerine korku ve kaygıya bırakmışsa aziz dostlarım, inanın orada başarının oraya uğrama şansı, başarının o evde ikamet etme şansı, rahatlığın o eve uğrama şansı yoktur yani. Gülmek bir terapidir, insanı rahatlatır. Ve özellikle çocuklarımızın olduğu ortamı çok daha fazla şen hale getirmemiz gerekir. Gülmek bir rahatlama ifadesidir. Hamileliklerinde daha fazla gülen, mutlu olan, gülümseyen anne adaylarının doğumu daha rahat geçiyor. Çocukları daha zeki, daha sağlıklı oluyor. Somurtkanlık da insanı hem kötü gösteriyor, hem iletişimi kasıyor, hem de insanın kendi zihni ve bedeni melekelerinde sağlığına olumsuz tesir ediyor. Üstelik mizah ve espri bir zeka üretimi olduğu için ince zeka, kıvrak zeka kültürümüzde ve geleneklerimizde hep tasvip edilmiştir. Olayı sıkıntıyla aşmak ile mizah ile geçmek arasında çok büyük farklılıklar vardır. Sonuçta mizah hem bizi hem bulunduğumuz ortamı hem de karşımızdaki kişileri rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Ailede mizah, İslam'ın ahlaki mirasında yer alan bir rahmet ve şefkat aracıdır. Ölçüyü koruduğumuz sürece gönüller arasındaki muhabbeti çoğaltır, aile ortamını Allah rızasına uygun bir huzur sahasına dönüştürür. Bu konuyla alakalı dünyanın en etkili araştırma ve danışmanlık şirketlerinin bilimsel tespitleri mevcuttur aziz dostlarım. Mesela PricewaterhouseCoopers'ın dijital çağda insan odaklı iletişim raporunda mizahın ekip bağlılığını artırdığı söyleniyor. Bir ailede de bir ekibiz değil mi biz? Mizah stresli ya da belirsiz dönemlerde duygusal gerilimi azaltarak ekip içerisindeki dayanışmayı güçlendirir diyor rapor. PricewaterhouseCoopers'ın saha çalışmalarında mizahı düzenli kullanan yöneticilerde onların emri altında çalışanların çalışan bağlılığının %20 daha fazla yüksek olduğu gözlenmiş. Ve kreatif, sıra dışı, mucit olmayı da tetikliyor mizah. Mizahi bir atmosfer hata yapma korkusunu düşürdüğü için herkes demokrasinin kılıcını beyninde birazdan kafasına saplanacak bir tehdit olarak görmediği için ekip üyeleri yeni kreatif, sıra dışı, mucit fikirler üretmekte daha istekli, verimli oluyorlar. Aile de bir ekip, bunu unutmayın yani. Şirkette böyleyse şirkette aile bağları olmayan kişiler arasında bile bu etki yapıyorsa, aynı kandan, candan, soydan ve genden gelen aile üyeleri arasındaki aidiyeti varın gidin siz düşünün. Bu konuyla ilgili Deloitte'un İnsan ve Kültür Trendleri araştırması var. Mizah, karşılıklı anlayışı ve samimiyeti besleyerek güven sermayesini artırır diyor. Yani bu kavramı çok sevdim. Güven sermayesi. Deloitte'un verilerine göre mizahı ölçülü kullanan liderler ekiplerinden aldığı geri bildirimde daha yüksek açık iletişim puanları alıyorlar. Bir de bu araştırmada çeşitli coğrafyalardan katılımcılarla yapılan anketlerde mizahın doğru kodlandığında kültürler arası bariyerleri yıktığı, yanlış kullandığında ise ters tepki ortaya çıkıyor. Bu da mizahın o baştan beri söylediğim doz ve bağlam hassasiyeti gerektirdiğini söylüyor. Ernst & Young'ın bu konuda bir araştırması var. Global İş Gücü Trendleri araştırması. Zor mesajların, örneğin performans geri bildirimi çok zordur değil mi? Performansı düşük olan insanların işten ayrılmaları, buna işten atma demiyoruz, daha insancıl outplacement, dışa yerleştirme aslında çok önemli, insani bir vecibe çalışanlara. Bunun içerisine hafif bir mizah katmak mesajın olumlu karşılanmasına yardımcı oluyor. Ernst & Young'ın vaka analizlerinde mizah destekli iletişimde direnç oranı %30 azalıyor. Bir de mizah kullanan yöneticiler çalışanlar tarafından daha ulaşılabilir, daha insani bulunuyor. Onların yanında insanlar kendini daha rahat ve iyi hissettiği için, kasmadıkları için bağlılığı ve motivasyonu yükseltiyor. Aziz dostlarım, bir başka araştırma danışmanı şirketi KPMG'nin kurumsal kültür ve etkileşim raporu var. Burada da sivil toplum projelerinde ve müşteri sunumlarında uygun dozda mizah, özellikle ortak değerlerle harmanlandığında hem gönüllü hem de müşteri katılımını %20 aralığında artırıyor. Ve KPMG danışmanlığı altındaki kurumların sosyal medya analizleri yapılıyor bu raporun kapsamında. Mizahi içerikli paylaşımlara gelen pozitif etkileşim oranı ciddi dille yapılan paylaşımların iki katına çıkmış durumda. Yani orada da insanlar kendilerini güldüren, eğlendiren, düşündüren ince espriler, çok güçlü bağlantılar kuran hassas zekalı insanların paylaşımlarına tepki veriyorlar. Aziz dostlarım, AC Nielsen'in de bu konuda tüketici ve sosyal dinamikler araştırması var. Bu rapora baktığımızda da Nielsen'in global tüketici araştırmasında mizah unsurları barındıran iletişim mesajları duygusal bağlılığı %25'e kadar yükselttiği ortaya çıkıyor. İnsanlar kendilerini güldüren markayı, dostu, yöneticiyi daha kolay hatırlıyor. O tür insanlarla bir arada olmak istiyor. Özellikle biz Z kuşağı ve genç millennialistlere baktığımızda mizah onların yaşamının vazgeçilmez bir yaşam tarzı. Eğlenceli içerik ve iletişime daha yüksek bilgi ve sadakat gösteriyorlar. Ipsos'un sosyal bağlar ve etki küresel araştırması var. Bu konuyla alakalı son araştırma raporu. Ipsos anketlerine göre mizahı birleştirici bir araç olarak kullanan sosyal gruplar aidiyet hissini %30 oranında güçlü tutabiliyor. Bu da etkinlik ve proje katılımını doğrudan etkiliyor şirketler içerisinde. Ya da mizah duygusal zeka göstergesi olarak algılanıyor. Mizahı dengeli kullanan bireylerde empati algısı %18-%20 arasında çok daha yüksek çıkıyor. Bütün bunları söyledikten sonra aziz dostlarım, kulaklarını çınlatalım. Mustafa Ballı ağabeyim, manevi ağabeyim, derdi Münir'cim kozuna, pozuna, dozuna dikkat et. Dolayısıyla burada doz ve bağlam da doğru miktarda, uygun bir bağlam seçildiğinde güven, kreativite, mucit düşünce ve bağlılık artıyor. Dozacı burada çok uygun vermek. Antibiyotik verilmiş size doktor tarafından. Yarım doz aldığınızda bir işe yaramıyor. 6 saatte almanız gereken bir şeyi 12 saatte aldığınızda işe yaramıyor. 24 saatte bir almanız gereken şeyi 2-3 günde bir içtiğinizde işe yaramıyor. Bakın içerik olarak muhteşem ama dozu ve hangi bağlamda kullanıldığı o etkisini ona göre inkişaf ettiriyor. Eşitlikçi bir gençlik yaklaşımında, hani eski kuşaklar biraz daha böyle kendilerini geri planda tutan, büyüklerini önemseyen, zaman zaman kutsayan bir yaşam tarzı benimsemişlerdi, yaşamışlardı. Ama genç kuşaklara baktığımızda onların iletişiminde mizah etkileşim ve sadakati güçlendiriyor. Ve burada mizah kullanımı kişiselleştirilmiş alaydan uzak, kapsayıcı, saygılı olmalı. Aksi takdirde elbette o da ters bir tepki oluşturabiliyor. Aziz dostlarım, kişiler arası ilişkilerde mizahı bir yapıştırıcı gibi doğru stratejiyle güveni pekiştiren, empati yükselten, sosyal etkiyi ve etkileşimi derinleştiren, pekiştiren bir tarzda kullanmak en ideali. Büyüklerimiz bunu çok doğru bir dozajda yaparlardı. Hatta vaazlarda dini anlamda böyle tam o mesajı verirken araya bir espri koyarlardı, bir fıkra anlatırlardı, bir nüktedanlık yaparlardı. Bu da hani hem vaazının, nasihatinin, sohbetinin dinlenmesini artırırdı, hem de o sohbetten almamız gereken mesajları içselleştirme diyoruz ya buna, modelleme diyoruz ya da onları uygulama oranımızı artırırdı. Eğer aile içerisinde güç sizdeyken, her bir şeyi yapacak bir durumdayken, kuvvetliyken, kudretliyken, liderken, imkanınız varken, eliniz, kolunuz, ayağınız, bacağınız, her tarafınız oynuyorken, tarzınızı hiçbir yeriniz kımıldamıyormuşçasına bir tarzla yaparsanız, yani bu ne demek? Yani düşünün mesela, ailede çocuklarınız var, torunlarınız var. Şu anda ayağa kalksanız, şiddet dahil Allah korusun her türlü şey yapacak güçtesiniz. Ama böyle bir güce sahip olmanıza rağmen bu güçler yokmuş ve siz teker sandalyede hiçbir siniri kıpırdamayan, hiçbir uzvu kıpırdamayan, hiçbir sinir kasları çalıştıracak o elektrokimyasal akım hatlarının olmadığı bir hayat yaşıyormuşçasına sadece bir bakış, sadece bir konuşma, sadece bir latife, sadece böyle uygun bir ses tonuyla bir hitap, elinizdeki tek güç buymuşçasına bir yaşam tarzına girdiğinizde etkiniz çok daha fazla oluyor. Büyüklerimizin, üstadlarımızın, kanaat önderlerimizin bizi etkilemeyle alakalı bu kadar güçlü bir konumda olmasının tek sebebi bu. Onlar şiddet insanlar değiller, şiddet kullanmıyorlar. Onun için etkileri çok büyük oluyor. Aile içerisinde biz de istiyoruz ki etkimiz büyük olsun. Aile içerisinde neler istiyoruz? Aynı şirketlerin istediğini istiyoruz. Aynı ülkelerin istediğini istiyoruz. Ülke nasıl ki vatana bağlılığı yüksek, ulusal manada vatanına bağlı vatandaşlar bekliyorsa, soydaşlar bekliyorsa, şirketler de kurumsal aidiyeti yüksek çalışanlar bekliyor. Aileler de aile aidiyeti bağı yüksek olan aile üyeleri bekliyor. İşte bunun olması o ailedeki kasvetli havanın dağıtılmasıyla alakalı. Eşimiz bizlerle konuşmak istiyor, sohbet yapmak istiyor, bir şeyler paylaşmak istiyor. Ama araya siz mizahı almadığınızda, ulaşılabilir bir insan değilseniz, hele hele bir de insanlara kendini kötü hissettirme, Allah korusun, huyunuz varsa, o zaman gerçekten yandı gülüm keten helva. Ne yanınızda akla gelen bir şey söylenir, ne akla takılan bir şey sorulur, ne sizinle bir şey paylaşılır. Ortak bir hayat olmaz yani. Mesafeler var aynı odada aramızda, gerçek olur ve kalabalıklar içerisinde yalnızlık çeken, iletişimsiz, doyumsuz, tatminsiz, hazımsız, acayip bir garabet hayat yaşamış oluruz, Allah korusun. Son olarak mizahı aile hayatınızda bir araç olarak uygun dozajda kozunuza, pozunuza, dozunuza dikkat ederek alaydan, gıybetten uzak, malayaniden uzak, gerçekten faydalı, etkili bir öğrenme, bir konuşma, bir kaynaşma aracı olarak kullanmanız durumunda hem aile üyelerinin birbirine olan aidiyeti artacaktır, hem o ailede öğrenme daha kalıcı hafızayı kaydedilecektir, hem de kasvetli hava dağıldığı için oradaki yaşam diğer yaşam alanlarına göre çok daha verimli, etkili, tesirli, güzel, tercih edilen bir hayat olacaktır. Aziz dostlarım, kurbanınız olayım, ne olursunuz. Varlığı bulunduğu ortamda insanlara neşe saçan, sevinç veren, huzur veren, mutluluk veren bir insan olun. Yokluğu aranan, yolu gözlenen, gelmesi beklenen bir aile üyesi olun ki aileniz evleri cennete döndürdüğünüz şu garip dünyada cenneti kazanacak bir laboratuvara, bir etkinlik merkezine dönüşsün. Bu duygularla Espriyi kendi hayatında bir yaşam tarzı olarak benimsemeye çalışan, yeri geldiğince bunları kullanan, kendi gariban tarzıyla fıkralar üretme çabasında olan, ki dünyanın en zor işidir aziz dostlarım fıkra üretmek, bir kardeşiniz olarak inşallah gülümseyin, gülümsetin, atmosferi yumuşatın ve yumuşacık, kableleyin hitapla sözün en güzelini söyleyip beyanda sihir vardır Allah Resulü'nün beyanı mucibince sihirli konuşmalar yaptığınız, dilden gönle aktığınız, kulaktan gönle aktığınız, birbirinizle çok iyi davrandığınız bir gelecek diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.